Ayrım 39, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 457. İklim Bayraktar'ı da tanımıyordum. Tutuklanan Sait Çakır ve Coşkun Musluk arkadaşları da tanımıyordum. İnternet haberciliği böyle. Bu yeni bir medya. İnsanlar evinden, işinden yazıp gönderiyor. Kişisel ilişkiler yok denecek kadar az. Sait ve Coşkun'u genel yayın yönetmenimiz Barış Pehlivan bile pek tanımıyordu. Barış Terkoğlu'nun arkadaşlarıydı. Sait Çakır'ın neden tutuklandığını Şamil Tayyar'ın yazısının satır arasından anladım. Sevilay Yükselir'in, Mehmet Baransu'nun, Adem Yavuz Arslan'ın başına gelenler ortada. Ergenekon ve Balyoz'un üzerine giden yüzlerce gazeteci 5000 civarındaki soruşturma ve davayla boğuşuyor. Ne hazindir, Oda TV operasyonunda tutuklanan Sait Çakır, bu davaların 1600'ünü açan savcı Ali Çakır'ın kardeşi. Star. Kim söylemişti şimdi yazarken anımsamıyorum. Ne güzel demiş, bilgisizler kabadayı olur. İyi de dönemin basın savcısı Ali Çakır Oda TV'ye de dava açtı. Nesnellikten uzak, hep basit kaba yorumlarla derin ilişkileri ortaya çıkardıklarını sanıyorlar. Zekeriya Öz'ün Sait Çakır'ın sorgusunda, üstelik avukatının yanında ne dediğini biliyor musunuz? Ağabeyin elimden kurtuldu ama sen elimdesin işte. Bu neyin intikamıdır? Bu kendini beğenmiş korkusuz görünme ruh halinin temelinde ne var? Star gazetesi yazarı Mustafa Akyol'la sanıyorum sadece vicdanlı olma konusunda buluşabilirim. Son Ergenekon soruşturmasında yüreklice kafasındaki şüphelerini yazdı. Soruya açık olan herkesle insani temelli ilişki kurulabilir, konuşulabilir, tartışılabilir. Mustafa Akyol beni şaşırttı. Elimizde Şener ve Şık'ın savcılık sorgularının tutanağı var. Buradaki soruların da çoğu Oda TV'cilerle temas halinde Ergenekon davasını itibarsızlaştırmak diye özetlenebilecek bir suç tanımına tekabül ediyor. Süreci destekleyenlerden emekli savcı Gültekin Avcı bugün gazetesindeki köşesinde bunu açıkça ifade de etmiş. Ahmet Şık'ın yazı ve kitaplarına bakıldığında savcılara ve davaya örtülü vuruşlar yaptığı görülüyormuş. Ama el insaf, böyle suç mu olur? Hem o zaman savcılar kendilerine örtülü vuruş yapanları içeri aldırdılar diye korkunç bir anlam çıkmaz mı? İşte bu yüzden özünü kesinlikle desteklediğim Ergenekon davasında ölçünün kaçtığından, özellikle son dönemde medya ayağı üzerinden bir fikir suçu davasına kayış başladığından endişeliyim. Ergenekon'un giderek bir zihniyet olarak tarif edilmesi, Ergenekonculuk suçlamasının davayı sulandırmak gibi sübjektif suçlamalar üzerinden yapılması da önemli alarm sinyalleri. Star. Ne diyebilirim Mustafa Akyol'a? Babası Taha Akyol gibi kin bekçisi değilmiş meğer. Babası Milliyet'teki köşesinde Varan 2'den bahsedip Baykal'a şantaj yaptığımızı yazdı, hiç utanmadan. Taha Akyol'un kusursuz görünme çabası içinde hangi acıların gizli olduğunu iyi bilirim ben. Galiba yeter, bugünlük yeter. Sinirlerim yine harap oldu. Oğluma kavuşmanın tadını bile çıkaramadım. Kafa yorgunluğunu gidermenin yolu düş kurmak, sevgiliyi düşünmek, acının cesareti aşındırmasına izin vermemek lazım. 25. gün, 10 Mart 2011 Perşembe. Gözlerimi açtığımda tan yeri ağarmamıştı. Gece doğru dürüst uyuyamadım. Canım sıkkın olduğunda hep böyle olur. Deniz Baykal'ın Soner'in arkasında kim var sorusunu kabul edemiyorum, affedemiyorum. Sonra bu derece öfkeli olduğum için kendime kızıyorum. Baykal'a inandığım için mi? Politikanın bu derece ucuzlaştığına mı? Neye öfkeli olduğumu da bilmiyorum. Kafamda onlarca soru var. İklim Bayraktar'ın adını bile duymak istemiyorum. Kimse söylemedi mi bu kıza, güzellik düşüncesi, iyilik düşüncesiyle uzlaşmaz. Kalktım, ışığı yaktım, nefes almaya ihtiyacım var, pencereyi açtım. Soğuk, temiz havayı içime çektim, sakinleşemiyorum. Kılıfta saklanan sinsilik bir gün ortaya çıkarılacak, bunu biliyorum, inancım eksiksiz. Ama içimdeki kızgınlığı gideremiyorum bir türlü. Üşüdüm, pencereyi kapattım, yatağa girdim, en güzeli böyle anlarda şiir okumak. Şiirle çekeceğim bu yükü. Arif Damar geldi aklıma. Şimdi elindeki bastonu havaya dikerek ne küfürler sıralardı. Bilirsin, bir kere korku düşerse adamın içine, bir kere koparsa sevdiklerinden, mümkünü yok, gitti gider. Söner gözlerinde güzelim ışık, kararır, çirkinleşir yüzü. Önceleri utanır belki, sonra vız gelir, umurunda olmaz dünya. İnsanları sevmek büyük hüner, insanlarla beraber. 1951 Büyük TKP tevkifatında yoldaşlarının hainliğini görmüş, düş kırıklığı yaşamış, acılar çekmiş Arif Damar bu şiirini cezaevinde yazdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan Soğuk Savaş döneminin kara propaganda aracı komünizmdi. Arif Damar gibi nice solcular cezaevlerine atıldı. Bugünün kara propaganda aracı Ergenekoncu olmak. Kaç yıl sonra yine aydınlar cezaevinde, yine öcü bizleriz. Yataktan kalktım, özenle giyindim. Her şeye inat, güne iyi başlayacağım. Gazetelerde yazılanlarla, televizyonda söylenenlerle moralimi bozmayacağım. İnsanı sevmekle inat edeceğim, öfkemi yeneceğim. Kasveti kovacağım içimden. Hava bile bana uydu, duru, hafif, kış güneşi doğuyor. Gündüzden daha hoş değil midir sabahın bu doğum saatleri? Uyanışın vakti. Beton havalandırma kapısı açıldı. Demir kapının kilidi cezaevinin sessizliğini yine yırttı. Aşağıya indim, havalandırmaya çıktım. Dışarıda yine de keskin bir soğuk var. Beremi geçirdim başıma, volta atmaya başladım. Sert ve düzgün adımlarla. Düşünüyorum, hayal kırıklığı mı, umut kırıklığı mı insan için daha zordur. Umut kırıklığı kuşkusuz, umudu yaşatamamak ölümdür. Oktay Yıldırım kalkıp avluya geldi. Günaydın. Birkaç gündür avluyu düşünce platformuna çevirdik. Mehmetçik kavramının tarihsel kökleri ve gelişimi üzerine tartışıyoruz. Osmanlı'dan TSK'ya modernleşme olgusunu konuşuyoruz. Koğuş önündeki avlu tarih mektebi oldu bizim için. Oktay Yıldırım konuyu hep haklı olarak yazdığı kitabına getiriyor. Harp okullarının müfredatı nasıl, hangi ihtiyaçtan değiştirildi, NATO'nun buna etkisi neydi, Türk ordusundaki Prusya ekoli neden yok edildi, soruları ardı ardına geliyordu. Oktay Yıldırım cezaevindeki kaynakça sıkıntısından yakınıyor hep. Onca yetersizliğe rağmen kitabında hayli kaynakça var oysa. Ben akademisyenlerin Mekke'si kaynakça konusunun araştırmacıları esir aldığını düşünürüm. Nakiller, aktarmalar yeni tezlerin doğumunu engelliyor, bilimin gelişiminin önünde set çekiyor artık. Tarih bilimi geçmişi yeniden inşa etmektir, bilgi yığını değildir. Yapılması gereken belge kurbanı olunacağına teori yapmaktır. Yeni fikir ve bakış açısının daha önemli olduğunu düşünürüm. Kuşkusuz teori büyük oranda yanıltıcı olabilir ama %20'lik bir doğruluk bile çok önemlidir. Yeni düşünceler böyle doğar. Diğer yöntem sürekli var olanı tekrarlamaktır. Akademik muhafazakarlıktır, katipliktir. Oysa yazmak yanılmaktır. Doğru ve gerçek ancak yanılarak bulunur. Yanılgıdan korkan bilim yapamaz. Arayışı sürdürmektir asıl olan, kuşkunun peşine düşmektir. Barış Pehlivan kahvaltıyı hazırlamış, bağırdı. Günde 17 saat su olmadığı için artık alıştım. Büyük çöp bidonundaki su depomuzdan bir tas su alıp elimi yıkadım. Kahvaltımız çay, peynir ve zeytin. Yumurta yakında kantinde satılmaya başlayacakmış. Heyecanla bekliyorum. Kahvaltı sonrası gazete okumak rutinleşti artık. Barış Terkoğlu'nun dün duruşması vardı. Dava konusu şuydu. Dava henüz başlamadan Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar ile davaya bakacak hakimler, soruşturmada görevli polislerin düzenlediği iftar yemeğinde buluşmuştu. İşte bu buluşmanın fotoğraflarını Oda TV'de yayınlamıştık. Hakkımızda dava açıldı. İşin garibi, davayı açan da davaya bakan da yine o fotoğraflardaki isimlerdi. Duruşmada yaşananları Hürriyet'te okudum. Ergenekon soruşturmasını yürüten ve davalarına bakan hakim ve savcılarının da aralarında bulunduğu İstanbul'daki özel yetkili hakim ve savcılara İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 2008'de verilen iftar yemeğini haber yaparak terör örgütüne hedef gösterdiği iddia edilen Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, böyle bir habere demokratik her ülkede ödül verilirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de ödül verdi dedi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Terkoğlu, Ergenekon davası kamuoyu tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle iftar yemeği buluşmasının haber değeri vardı. İddiaya konu olan iftar yemeği gizli saklı bir yemek değildir dedi. Terkoğlu'nun polislerin savcılarla yemekte bir araya geldiğini haber yaptım ve bizzat soruşturmada da polislerle savcıların ne kadar yakın olduğunu gördüm. Savcılar hangi gazeteci hakkında tutuklama talebi isterse mahkeme tutukluyor demesi üzerine, Mahkeme Başkanı Mehmet Karababa, "Hakimlerle savcılarla ilgili etik kuralları şu anda sizden dinleyemeyiz." diye tepki gösterdi. Hürriyet yazarı Feray Tınç, sanık bir haberin duruşmasında başlıklı yazısında öğrencisi Barış Terkoğlu'nun duruşmaya kelepçeyle getirilmesinin canını yaktığını yazdı. Haberlerin, yazıların kelepçelenmesi, gazetecilerin susturulmasından en çok yine toplum zarar görür. Habere haber ile yanıt vermek varken haberleri ve onları yayınlayanları kelepçelemek niye? Tesadüf, yargılandığımız haberin konusu olan iftar yemeğini İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi düzenlemişti. O şubenin başındaki isim Ergenekon operasyonlarının polisteki beyni İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer sabaha karşı görevden alındı. Yılmazer bundan sonra olay yeri inceleme şube müdürlüğü ve bomba imha şube müdürlüğünden sorumlu olacaktı. İstihbarat şubesi ise direkt İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a bağlanmıştı. Neler oluyordu bu sıradan bir görevden alma değildi. Evet, Yılmazer Ergenekon soruşturmasının başındaydı. Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'a her gelişinde görüştüğü bir isimdi. Cemaatin önemli polis şeflerinden biri olduğuna dair istihbarat raporları vardı. Sanıyorum son gazeteciler operasyonu bardağı taşırmıştı. Çok tepki vardı. Ya da başka bir neden mi var? Polis müdürü görevini kişisel intikam aracı olarak yapmıyordu herhalde. Niye bu değişiklik yapıldı gerçekten? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu Vatan, Cumhuriyet ve Sözcü'nün manşetindeydi. Rapora göre polis ve yargının baskısına maruz kalan gazetecilerin davaları Avrupa Parlamentosu tarafından izlenecekti. AB Ergenekon sürecini doğru değerlendirmeye mi başlamıştı? Basın özgürlüğü sorununa sadece AB'den değil, ABD'den de tepki vardı. AB'nin görmediği bir gerçek vardı. O gün cezaevindeki bir gazeteci salıverilmişti. Hürriyet'in manşeti trajikomikti. Üzmez dışarıda. Dinci Vakit gazetesinin yazarı Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki BÇ'ye defalarca cinsel tacizde bulunmuştu. Bu suçtan dolayı 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Üzmez 2,5 yıl yatıp serbest bırakılmıştı. Gerekçesinde uzun tutukluluk süresi yazılıydı. Ne demeli şimdi? İklim Bayraktar meselesi yine birçok gazetenin birinci sayfasındaydı. Deniz Baykal'ın tarafa verdiği röportaj zamanı harekete geçirmişti. Manşeti Baykal'dan savcıya çağrı, komplonun arkasındakileri bulun. Vatan'ın birinci sayfasında Baykal'ın açıklaması vardı. Haber kasete almak için çırpındı başlığıyla verilmişti. Özel yetkili medyanın liberal dinci ittifakının hedefinde CHP, Kılıçdaroğlu, Baykal ve ben vardım. Polisin telefon kayıtlarını sızdırmasıyla bu dedikodu gazete manşetlerinden düşmüyordu. CHP'nin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu kirli operasyon sadece bizim başımıza gelmedi. Neredeyse tüm Ergenekon tutuklularına bu belaltı vuruşu yaptılar. En son Hanefi Avcı'nın sevgilisi konusunu manşetlere taşımışlardı. Hiç utanmıyorlar. Bu derece ahlaksız olmalarını nasıl yorumlamak gerekiyor, inanın bilemiyorum. Haddini bilmez karı koca Nagihan Alçı, Akşam, Rasim Ozan Kütahyalı, Taraf, ortaya serilen özel hayat tecavüzünden memnun görünüyorlar. Her gün köşelerinde yazıyorlar. Soner Yalçın'dan Baykal'a kadın tuzağı. Bu tuzağı komployu Soner Yalçın'ın örgütlediği kesin ve net, Taraf. Fişleme, kayıtları, şantaj notları ve suç teşkil eden eylem planları içeren belgeler hazırlayan Soner Yalçın, Akşam. Tevfik Fikret ne güzel yazmıştı. Kraldan çok kralcı olanlar sadece köpekliklerini ispatla kalmazlar. Bunu gönüllü ve zevkle yaptıklarını da ortaya koyarlar. Besleme basının yöntemleri yıllardır hiç değişmedi. Tarih 15 Ağustos 1920. Önce İstanbul'da Fransızca yayın yapan Journal d'Orient haber yaptı. Bir gün sonra yine yandaş Alemdar gazetesi haberi aynen kullandı. Konu padişaha ve İngilizlere karşı Anadolu'da isyan bayrağı açmış Mustafa Kemal'in özel hayatıydı. Mustafa Kemal nasıl yaşıyor başlıklı haberi olduğu gibi alıntılayayım. Bugüne benzerliğiyle ilgili yorumları siz yapın. Mustafa Kemal hoş gülüşleriyle kalbini büyülemiş olan birçok güzel kadınlarla haberleşmektedir. Fakat bu milliyetçi reis bu kadar teorik ilişkilerle yetinememektedir. Avrupa barlarında ün salmış olan Yvonne Verson adlı bir dansözü yanına getirmiştir. Bu serseri kadın Ankara'da kraliçe gibi davranmaktadır. Sahipleri tüfek dipçiğiyle dışarı atılmış bir evde oturan bu kadın bugün Anadolu'nun yazgısını belki elleri arasında tutmaktadır. Uzun boylu, az rastlanır bir güzellikte olan bu kadını Ankara halkı zarif bir otomobil içinde görmektedir. Parmakları halka yükletilmiş keyfi vergilerin ürünü bulunan değerli yüzükler ve taşlarla süslüdür. Kendisini yeni bir Neron anası sanmaktadır. Bu haberin her satırı yalandı. İşgalcileri destekleyen liberal dinci basın Anadolu'daki mücadeleyi halkın gözünden düşürmek için bu tür itibarsızlaştırma yöntemine başvurdu hep. Aynı bugün olduğu gibi. Fazla söze gerek var mı? 26. gün, 11 Mart 2011, Cuma. Kar yağıyor, birkaç gündür hava epey soğuk. Yatarken kat kat giyiniyor, yine de üşüyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum. Kendimi varlık zaman kavramları üzerine düşünürken buldum. Var olmak ya da olmamak. 400 yıl önce Hamlet'in sorduğu soruya hala yanıt arıyoruz. Benim bu soruyu sormamın sebebi 19. yüzyıl aydınlanmasının 21. yüzyılda inişe geçip orta çağa hızla dönüş yapmasıdır. Teolojinin felsefeyi yenmesini nasıl açıklamamız gerekiyor? Burjuvazinin hep kendi devriminden korkması mı buna sebep oldu? Aydınlanma bir hesaplaşmadır. Burjuvazi proletaryadan korktu ve insanı küçülttü. İnsanın kendine ve insanın gücüne olan güvenini yok etti. İnsan yeniye yürüdükçe büyür. Ricat ise akıl durmasıdır. Bunu da korkuyla, korkutarak yaptılar. Elden düşmüş düşüncelere, bit pazarına nur yağar gibi rağbet bu nedenle oluyor. Ve bu sığlık önce donduruyor sonra yok ediyor. Bunları hiç tartışamıyoruz. Sayım anonsu yapıldı. Birazdan gardiyanlar gelir. Kalktım, sıkı giyindim yine kat kat. Alt kat daha soğuk. Demir kapı açıldı yine büyük gürültüyle. Gardiyanlar odaya doldu. Dilekçeleri uzattım. Şapkamı paltomu giyip beton avluya çıkıp volta atmaya başladım. Son günlerde kambur yürümeye başladım. Omuzlarım kafam gibi dik durmuyor. Medyanın yazdıkları mı acaba omuzlarımı düşürdü? Televizyonun sesini duydum. Oktay Yıldırım'dır bu. Çünkü ulusal kanalda bir marş çalınıyor. O açmıştır ulusal kanalı. Mülkiye Marşı. Ey vatan, gözyaşların dinsin. Yetiştik çünkü biz. Ben de eşlik ediyorum. Ardından bir marş daha söylüyorum. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık, bağımsızlık uğruna da al kanlara boyandık. Sabah sabah ideolojik eğitimden geçiyoruz. Şaka bir yana ne mutlu bu marşları söylerken hala gözleri dolanlara, tüyleri diken diken olanlara, ne mutlu bu toprağın tarihine, kültürüne yabancılaşmayanlara. Artık tarihsel belleğimizi yok etmek istiyorlar, köksüzleştirmek istiyorlar bizi. Tüm deformasyon ve iftiralara rağmen tarihi maddeci kuram söyletiyor bunları bana. Annales okulunun kurucusu Marksist Lucien Febvre'nin dediği gibi her tarih zamanın çocuğudur. Dahası tarih yoktur, tarihçi vardır. Ergenekon'a bakış bunun en tipik örneğidir. Marx'ın dediği gibi düşünce sadece doğruları dile getirdiği, gerçeği ifade ettiği için kabul görmez, etkili olmaz. Maddi güç, maddi güçle yıkılır. Maddi güce nüfuz eden de geniş kitlelerdir. Bu noktada bir örnek ilişkiden bahsetmeyelim. Kafamı çok yoruyor çünkü. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın adı her geçtiğinde aklıma Süleyman Demirel geliyor. Profesör Haberal Ankara'da gözaltına alındığında Demirel özel otomobiliyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na apronuna kadar gidip dostunu uğurlamıştı. İlginç bir kareydi. 9. Cumhurbaşkanı Demirel gözaltına alınıp sorgulanmak üzere İstanbul'a götürülen bir zanlıya moral veriyordu. Sonra? Sonrası yok. Demirel'in bir daha hiç sesi çıkmadı. Bunu hep düşündüm. Niye? Niye çıkıp ekranlara konuşmaz, gazetelere neler olduğunu, rejimin hızla tek adamlığa doğru gittiğini, otoriterleştiğini söylemez? Korkuyor mu? 28 Şubat postmodern darbesi nedeniyle Profesör Haberal'a yapılanların bir gün başına geleceğinden mi çekiniyor? Demirel kaç yaşında ve hala beklemeyi mi tavsiye ediyor kendine? Yorgun mu? Ya da ihtirasların erdemleri sahici olamaz mı? Tek sebebi var, kitlesizlik. Bu sebeple hep yakın çevresine hele ile başlayan cümleler kuruyor. Hele bir duralım, hele bir bekleyelim, hele. Kitleler çıksın ortaya, ben başa geçerim demek bu. Sağcıların cezaevine pek girmemelerinin nedeni bu ihtiyatlı hayat değil mi? Maddi güç için mücadele vermiyorlar, huzurlarını bozmuyorlar. Bekliyorlar, beklerken uyum sağlıyorlar. Öğleden sonra gardiyanlar geldi. Avukat odasına giderken Doğu Perinçe'ye rastladım. Nedimler neden Hrant Dink'i Veli Küçük'ün öldürttüğünü düşünüyorlar? Gerçeklerden bu kadar mı uzaklar? pat diye bir soru. Nedim ve Ahmet'i hayatımda hiç görmedim. Aynı davadan yargılanıyor olmak bu soruya muhatap ediyor sizi. Gerek Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı sevenler, gerekse Nedim Şener ve Ahmet Şık, Ergenekon sanıklarıyla aralarına mesafe koymaya çalışan sözler sarf etmişlerdi. Doğu Perinçek buna sitem ediyor. Cezaevine yavaş yavaş alışıyorum. Anlıyorum ki zindandaki insanlar bazı sözlere hemen alınganlık gösteriyor. Bunun sebebi biraz da şu, sizin başınıza gelenin aynısı bizim de başımıza geldi. Neden bunu hala kavrayamıyorsunuz, görmüyorsunuz? Televizyonlarda konuşanlar da, gazetede yazanlar da hep aynı ayrımı yapıyordu. Ergenekon sanıkları ötekiydi, gazetecilere ise bizim diyorlardı. Ötekine örnek ise hep Veli Küçük adıyla dillendiriliyordu. Bu filmin kötü adamı Veli Küçük'tü, bu imaj yerleşmişti. Doğu Perinçek, Veli Küçük, Hrant Dink'in katili olsa biz bunu söylemez miyiz? Biz katilleri korur muyuz? Gün gelecek bu gazeteci arkadaşlar bu sözlerinden mahcup olacaklar dedi. Hiçbir şey demedim, sustum. Doğu ağabey heyecanından hiçbir şey kaybetmediğini ispatlıyor. Veli Küçük, Dink'in yargılandığı davaya müdahil olmuştu. Bu konuda çok haber çıkmıştı. Benim bilmediğim başka gelişmeler var mıydı? Yazdığım gibi Veli Küçük'ün adı Susurluk'tan Ergenekon'a tüm karanlık olaylarla özdeşleştirilmişti. Doğan Yurdakullar Reis, Gladyo'nun Türk Tetikçisi kitabını yazarken Susurluk'taki malum kazaya dair Veli Küçük'le ilgili bilgilere de sahip olduk. Ancak bunlar sadece iddiaydı, somut değildi. Örneğin, Nazlı Ilıcak'tan Mehmet Altan'a bazı köşe yazarları Veli Küçük'ün TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na çağırmasına rağmen ifade vermeyi reddettiğini yazdı. Halen de öyle sanılıyor. Oysa bu yanlıştı. Veli Küçük hiçbir zaman komisyona çağrılmadı. Çağrılacak isimler listesinde adı vardı ama davet edilmedi. Evet, son yıllardaki tüm karanlık olayların arkasında Veli Küçük olduğu iddiaları, yorumları yapıldı, yapılıyor. Veli Küçük adı suikastlarla, provokasyonlarla özdeşleştirildi. Veli Küçük'ü tanımadım, telefonla bile görüşmedim. Ama hep merak ettim, kimdi bu gizemli paşa? Avukatlar odasında Feyza ile görüşürken odanın kapısı açıldı. 40 yaşında bir kadın içeri girdi. ''Merhaba, ben Zeynep Küçük, Veli Küçük'ün kızıyım, geçmiş olsun.'' diye elini uzattı. Şaşırdım, teşekkür ettim. Zeynep Küçük bir iki cümleyle daha iyi dileklerini söyleyip gitti. Sanıyorum Oda TV'nin tarafsız gazeteciliği insanları mutlu etti. Biz kimseye ne suçlu ne de suçsuz dedik, sadece haberi verdik. İnsanlar bu tür gazeteciliğe hasret oldukları için böyle kutlama yapıyorlardı. Ama Veli Küçük için iyi bir yazı kaleme aldığımızı anımsamıyorum. Üstelik Hürriyet gazetesindeki bir yazımda Veli Paşa ile Osmanlı'nın Veyip Paşa'sını karşılaştırmış, her dönem kendini kurumlar üstünde gören, vatan kurtaran Şabanlar olduğunu yazmıştım. 1 Şubat 2009 tarihli yazım oldukça sertti. Veyip Paşa'nın ailesi mail atarak sitem etmişlerdi. Zeynep Küçük'ün davranışı belki de sadece insaniydi. Cezaevine düşmüş insana moral verme nezaketiydi, bilemiyorum. Bildiğim Veli Küçük'ün cezaevinde kitap yazdığıydı. Doğrusu gazeteci olarak Veli Küçük'ün hayatını yazmak isterdim. Harika olurdu. Son yıllarda Türkiye'de Veli Küçük gibi merak edilen kaç kişi var? Öyle ya, yazdığım gibi neredeyse Türkiye'yi sarsan her cinayetin arkasında Veli Küçük olduğu iddia ediliyordu. Öyle miydi? Sabah Hablemitoğlu, Dink, Malatya Zirve, Trabzon Rahip, Danıştay sanıklarının talimatını Veli Küçük'ün verdiğini yazmıştı. Veli Küçük'ün darbe için yaptığı planlardan bahsediliyordu. Başbakan Erdoğan'a Fethullah Gülen'e suikast planı hazırlayan ekibin başında olduğu iddia edilmişti. Kuşkusuz bunları yazan sadece bir gazete değildi. Hemen hepsi aynı haberleri yaptılar. Veli Küçük aleyhinde en çok haberi kim yaptı biliyor musunuz? Tuncay Özkan. Susurluk döneminde Radikal'deki köşesinde Tuncay Özkan, Veli Küçük'le ilgili onlarca makale yazdı. Tuncay Özkan ile Veli Küçük aynı suçtan yargılanıyorlar, birlikte. O gün sesi çıkmayan liberaller bugün Tuncay Özkan'a hakaretler yağdırıyorlar. Balık hafızalı bir toplumda bu tür haksızlıkları doğal karşılamak gerekiyor. Sahi bu kadar korkutucu general kimdi? Ergenekon deyince akla ilk gelen isimdi emekli Tuğgeneral Veli Küçük. 1944 yılında Bilecik ili Gölpazarı Türkmen köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Gülpazarı'nda okudu. 1959'da girdiği İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nden 1963'te mezun oldu. 1965'te Kara Harp Okulu'ndan jandarma subayı olarak çıktı. Bilahare Piyade Okulu ve Jandarma Okulu'nu bitirdi. 1966'da Necla Hanım'la evlendi. Cem, Ayşegül, Zeynep adlı 3 çocukları oldu. Cem ve Ayşegül genç yaşta hayata veda etti. Ayşe adlı torunu vardı. Sırasıyla Bilecik, Antalya, Şırnak, Ankara, Yozgat, İskenderun, Kırkağaç, Nusaybin, Ankara, İzmir, Edirne, Van, Eskişehir, Ankara, Ağrı, Kocaeli, Giresun, Çanakkale ve Bilecik'te görev yaptı. 2000 yılında Tuğgeneral rütbesinden emekli oldu. Askerliği boyunca hiç ceza almadı. 35 yıllık askerlik hayatında sadece 100 gün izin kullandı. Bu aslında kişiliğinin, askerliğinin önemli bir göstergesiydi. 68 kuşağının devrimci gençleri Filistin kamplarına gitmek için genellikle Hatay'dan geçiş yapıyordu. Veli Küçük o dönemde, yani 1968 ile 1972 arasında Samandağ'da görevliydi. Kimi 68'li devrimcinin yakalanmasında faal oldu. Bu başarıları sonucu binbaşı rütbesindeyken alay komutanlığı yaptı. Emekli olduktan sonra İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı Erol Çakır, eski emniyet müdürü Nihat Kubuş, iş adamı İlhan Yazgan ile birlikte stratejik eğitim okulu ve güvenlik şirketini kurdu. Yıl 2004'tü, %20 ortaktı. Herhangi bir kuruluşa, derneğe, partiye üye değildi. Milliyetçi dünyanın saygın isimlerinden Profesör Doktor Turan Yazgan'ın kurduğu Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın toplantılarına katılıyordu. Merkezi İsveç'te bulunan DAK adı verilen Dünya Azerbaycanlılar Komitesi'nin başkanıydı. Bir de İstanbul Avcılar ve Atıcılar Kulübü'ne üyeydi. Bu bilgilerden sonra gelelim Ergenekon sürecine. Tarih 21 Ocak 2008, saat 5. Veli Küçük o gece hastalığı nedeniyle acil servise kaldırılmış, hastanede kalması istenmiş ama evine dönmüştü. Nereden bilebilirdi 1-2 saat sonra polislerin eve geleceğini? Veli Küçük evini borçlanarak yeni almıştı. Almasının da ilginç bir hikayesi vardı. Ölüm tehdidi aldığından korumalı askeri lojmanda kalıyordu. Ancak Genelkurmay'ın çıkardığı yeni yönetmelikle lojmandan ayrılmak zorunda kaldı. Bir türlü kiralık ev bulamadı. Çünkü ev sahipleri 4 korumayla doluşan Veli Küçük'ten korkup evi kiralamaktan vazgeçiyorlardı. Sonunda Beşiktaş Gayrettepe'de ev almak zorunda kalmıştı. Başka mal varlığı yoktu. Bir de köyündeki baba evini onarmıştı. Polisler evdeki 40'a yakın klasöre, özel ajandalara el koydu. Aynı saatlerde Veli Küçük'ün kızı Zeynep Küçük'ün de evi arandı. Bilecik'teki köy evine de polisler gidip arama yaptı. Veli Küçük 26 Ocak'ta tutuklandı. 3 gün sonra Başbakan Erdoğan partisinin meclisteki grup toplantısında "Gizli ajandaları olanlar birer birer ortaya çıkarılmıştır." diye konuştu. Veli Küçük son 10 yıldır medyanın gündemindeydi. Gözaltı ve ardından tutuklama medyada şaşkınlıkla karşılandı. İşte dokunulmaz bir general cezaevine konulmuştu nihayet. Bu imajı nedeniyle Veli Küçük aleyhindeki her haberi ve belgeyi medya doğrusuna yanlışına bakmadan, araştırmadan yayımladı. Bu ön yargı birçok hukuksuzluğa neden oldu. Soruşturma içinden çıkılamaz bir hal aldı. Bunu kim, niye yapmıştı? Birkaç örnek vermem gerekiyor. Ama önce bir parantez açmalıyım. Veli Küçük konusu çok ince bir mesele. Hemen birileri tarafından Veli Küçükçü damgası yiyebilirsiniz. Hemen bir yerlere aitmiş gibi gösterilebilirsiniz. Ama gerçeği yazmazsak, bırakın yargısız infaza göz yuman bir insan olmayı, gazetecilik de yapamazsınız. Gazetecilik yapacaksanız bunu göze alacaksınız. Gerçeğe sadece delillerle ulaşacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Olayı tek boyutlu ele almak bizi yanıltır ve aksine suçluyu bu yüzeysellikle suçsuz hale getirebilir. Tüm bu nedenlerle bu konuyu dikkatli yazmaya çalışacağım. Meslek hayatım boyunca eğri büğrü yollardan iki yüzlülükle yürümeyi hep reddettim. Yalana yalan, yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. Gerçeğin gücüne inandım hep. İddianameye bakılırsa karşımızda bir süpermen vardı. Medyayı koordine ediyordu. Akşam, Ulusal Kanal, Cumhuriyet, Aydınlık elinin altındaydı. Mafyayı yönetiyordu. Sedat Peker, Sami Hoştan, Mahmut Yıldırım yani Yeşil, Semih Tufan, Gülaltay, Drej Ali ve diğerleri adamlarıydı. Hizbullah, PKK, Kontragel, Dev Sol, DHKPC, İşçi Partisi hizmetindeydi. Ve kuşkusuz Ergenekon örgütünde en önemli konumdaydı. Doğal, Zaten kurucusuydu iddianameye göre. Az daha unutuyordum. Bu arada şarkıcılar Seda Sayan, Emel Müftüoğlu'nun da ricalarını yerine getiriyordu. Dedim ya, Süpermen. Vallahi insan yazarken korkuyor Veli Küçük'ten. Ama keşke bunlar güçlü kanıtlara dayandırılsaydı. Genel kabulleri hep kuşku ile karşılıyorum. 39. Aygın'ın sonu. Sayfa 471.